makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up. Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
...95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Dün akşam itibariyle 9 gün 99 saat süren 21. radyo şenliğimizi geride bırakmış bulunuyoruz. Kendi adıma biraz yorgun ama çok mutluyum. Tüm ekibimizin de benzer bir durumda olduğunu tahmin ediyorum. Şenlik boyunca yayınlarımıza katılan, geçtiğimiz 9 gün boyunca yolu stüdyomuzdan geçen tüm isimlerin listesini açıkradyo.com.tr adresinde paylaştık. Çok sayıda Açık Radyo dostu konuğumuzu ağırladık ve radyomuzdaki nitelikli yayınları devam ettirebilmek için sizlerin desteğini rica ettik. Sizler de her sene olduğu gibi desteklerinizle şenliğe muazzam bir katılım gösterdiniz. Destekleriyle şenliğimize katılan tüm destekçilerimize ve şenlik boyunca yayınlarımızdan yolu geçen tüm konuklarımıza sonsuz teşekkürler. Tüm Açık Radyo ekibi de şenlik boyunca insanüstü bir performans göstererek çalıştı. O yüzden şenlikte emeği geçen tüm ekibi de özellikle tebrik etmek isterim. Radyo şenliğimizi geride bıraktık ama şenlik ateşini hiç söndürmeden aynı coşkuyla yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu akşamki programın açılışını Güneş Özgeç'in Bu Gemi Yandı adlı parçasıyla yaptık. Bu şarkı Güneş'in 15 Mart'ta yayınlanan Kertenkele Kraliçe'nin Zamansız Masalları adlı ilk albümünde yer alıyor. Güneş bu albüm yayınlanmadan 2 gün önce bir albüm kutlama partisi yapmıştı ve oradaki konuşmasının ilk cümlesi şu olmuştu. Resmen albümlü sanatçıyım artık demişti. Ben de Güneş'i öyle takdim etmek istiyorum. Resmen albümlü sanatçı Güneş Özgeç bu akşam bizimle birlikte.
Merhaba.
Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, sen?
İyiyim. Yorgun ama iyiyim. Nasıl yani, hissettiriyor resmen albümlü sanatçı olmak?
Çok ya, böyle aslında şey oluyor, mesela okul mezuniyetinde falan da olmuştu bu biraz. Herhangi bir şey için çok fazla çalışıp uzun süre geçirdikten sonra o şey gerçekleşince bir boşluk oluyor. Yani
çünkü, şimdi ne yapacağım gibi.
Yani şimdi ne yapacağım gibi bile değil, amaçsız kalmak gibi, böyle bir korkutucu bir alan aslında o. Okul mezuniyetinde de böyle bir şey yaşamıştım. Hani çünkü hani o sınav bir bitse falan gibi bir şey oluyor.
Bitti, şimdi ne olacak?
Bittikten sonra bir tuhaf bir boşluk böyle. Ne yapacağım şimdi gibi de değil de. Küçük bir bunalım anı. Fakat ben bu sefer yaşamadım. Çünkü çok uzun süre önce kendime bilet almıştım ve işte Berlin'e gidip gezdim. O çok iyi oldu. Onun dışında...
Mantıklı bir plan olmuş.
Evet. Onun dışında çok iyi hissediyorum ya.
Gezdim,
albüm
geldim.
Albüm sanatçı olduğum için.
Güneş albüm haberini ilk duyduğumda şöyle düşündüm. İlk aklıma gelen şey şu oldu. Güneş'in albümü yok muydu ya dedim.
Çünkü, 18 parça yayınlamışım şu ana kadar.
Evet, çünkü çok fazla şarkı yayınladın. Başka evet. Projelerin oldu. Zaten bu programa da iki defa, bu programa bir defa daha önce Açık Radyo bir defa daha konuk oldun. Oralarda senin konservatuvar geçmişini konuştuk, seslendirme geçmişini, oradaki deneyimlerini, solo projene başladıktan sonra geçtiğin yolları, Ayda Bir Güneş etkinlik serisini. Zaten çok fazla üretimin olduğu için herhalde bir noktadan sonra ben senin albümün olduğuna ikna olmuşum.
Evet, ben de. Zaten kendimce böyle küçük gruplar halinde onları şey yapıyordum. Burada şey, mecra ismi söyleyebiliyor muyuz?
Ne mecrası?
Şey, müzik dinleme mecrası, ne deniyor onlara?
Hmm, evet.
Söyleniyor mu?
Söyleyebiliriz.
Ha, işte Spotify'da böyle şey yapıyordum. Küçük parçaları birleştirip mini albümler, olmayan albümler yapıyordum yani.
Peki albüm hazırlığında olduğunu bilmiyordum. Biz mi çok uzun zaman konuşmadık arada, yoksa biraz hızlı mı oldu?
İkisi de değil. Yani yapamazsam diye korktuğum için...
Dillendirmedim.
Dillendirmedim. Ve gerçekten yani çok kapanmıştım. Zaten sosyal medyadan da çok az şey paylaşıyordum. Yani abuk subuk şeyler sadece. Ve Yani ya yapabilecek miyim acaba? Son ana kadar ya yapabilecek miyim? Ben bunu yapıyor muyum şu an? Diye böyle bir güvensizlik içindeydim. Ve o yüzden hiç kimseyle paylaşmadım yani. Bir iki arkadaşım hariç.
Peki ne zaman çalışmaya başlamıştın üzerinde?
Aslında yani yaz başı dedim ki ben albüm yapacağım. Ama çok kötü bir karardı. Çünkü yazın böyle bir çalışma mümkün değilmiş yani en azından benim için. Onu fark ettim. Ve bütün yaz aslında bayağı bir nasıl diyeyim? Yani sıkıntılı bir zaman geçirdim. Ve aslında olmuyoru çıkardım sadece. Ama diğerlerine de tabii ufak ufak başlamıştım ama ben sanıyordum ki yazın albüm yapacağım. Hiç de öyle olmadı. Aslında ya dediğim gibi o yani muhtemelen o süreç de bu sonuca dahil. Benim o sıkıntılı geçirdiğim işte sürtüşmeyle diyeyim, kendimle sürtüşmeyle geçirdiğim zaman. Ama daha çok sonbaharda yoğun olarak tamamlamaya başladım diyeyim.
Peki adım adım mı üretildi parçalar? Yani bu albümün aslında 4 single'ını önceden duymuştuk. 7
Evet.
parçalık bir albüm. İlk single'ı yayınladığında onun albümün ilk single'ı olduğunu biliyor muydun?
Tabii. Biliyordum.
Kayıtlar tamamlanmış mıydı?
Yok, hiçbir şey tamamlanmamıştı.
Sonrasında üretim süreci hep arkada devam etti.
Evet, yani parçalar belliydi. Yani şöyle söyleyeyim. Daha ben yazın başında aslında parçaları belirlemiştim. Hem belki bir fazla olabilir diye. Böyle bir tane büyük bir kağıda bir tablo çizmiştim. Hatta onu da paylaşayım diye saklamıştım. Orada bütün parçaların ismini yazdım. Bir tane de 8. parça da düşünmüştüm aslında ama onu sonra iptal ettim. Ve sonra işte hangilerini hangi tarihte single yapacağımı ve hangi tarihte de albümün tamamını yayınlanacağını tarihlerle falan yazmıştım. İşte albümün alt temasını yazmıştım. İşte küçük notlarım falan filan. Böyle büyük bir A3 kağıda böyle bir şema yapmıştım. Tabii sonra o tarihleri silip silip tekrardan değiştirdim falan ama aslında hani böyle şablonunu çıkarmıştım.
Peki böyle senin deyişinle dillendirmeden gizli bir operasyon yürütmek albüm adına seni psikolojik olarak rahatlattı mı? O süreçte. Çünkü dediğin gibi insanlara
Evet.
söyleyince albüm çıkacak şu tarihte olacak üzerinde çalışıyorum belki bir baskı da yaratıyor.
Baskı da yaratıyor. Çünkü yani kendime sürekli şey söylüyordum. Ay en kötü işte yapamam ne olacak canım. En kötü vazgeçerim veya işte en kötü tarihini iyice değiştiririm. İşte Nisan sonuna atarım falan gibi. Kendimi sürekli rahatlatıyordum. Yani yetişmezse dünyanın sonu değil.
Kimsenin haberi olmayınca öyle bir rahatlığında oluyor.
Evet. Bir
Öyle bir alan
akrep
tanıyor
olarak gizli
sana.
gizli işler çevirdim diyebilirim.
Albümün ismini ilk duyduğumda Kertenkele Kraliçe nereden çıktı acaba diye düşündüm. Ama bayağı da güzel referansları varmış. Jim Morrison'dan Göbekli Tepe'ye uzanan bir hikayesi var.
Evet.
Albümde de Kertenkele adında bir parça var.
Evet.
Ama Kertenkele Kraliçe de sensin galiba.
Bilmiyorum o artık yorumu açık. Belki de dinleyen kişi olarak sensindir.
Aa, umarım ne güzel, çok mutlu olurum. The Doors'un yeri benim için çok ayrı.
Benim için de evet.
Yani bu şey soruları vardır ya, seninle konuşmuştuk daha önce, röportajlarda sorulan çok kötü sorular. Bundan sonra hayatında tek bir albüm dinleyebilecek olsan, tek bir
Ha
sanatçı ya da
evet.
seni en çok etkileyen film gibi sorular. Cevabını asla bilemediğimiz, bazı insanların bilemediği, bazılarının önceden ezberlediği sorular. Onlardan mesela bundan sonra hayatının geri kalanında tek bir sanatçı dinleyebilecek olsan kim olurdu deseler benim için The Doors.
Ya evet.
Jim Morrison'ın etkisi çok büyük üzerimde.
Ya ben de çok seviyorum. Üzülmezdim. Bana da bundan sonra sadece bunu dinleyebileceksin deseler, mesela tamam derdim. Hemen kabul ederdim.
Çünkü her türlü ruh haline, her duyguya tekabül edebilecek bir müziği var.
Evet.
Her durumda açabileceğim şarkıları vardı Doors'un. Ve Jim Morrison'ın I'm the Lizard King, I can do anything sözünden etkilenerek
Evet.
kertenkeleye gelmişsin ama başka bir hikaye de var arkasında.
Evet, onu da birkaç yerde de yani bahsettim zaten. Şöyle olmuştu. O Kertenkele şarkısını Göbekli Tepe'de yazdım ben. Göbekli Tepe'ye gitmiş miydin sen?
Gitmedim. Sen ne zaman
Yani
gittin?
kesin gitmen lazım. Çok yani herkesin gitmesi lazım. Gerçekten değişik bir yer. Ben pandemiden hemen önce gitmiştim demek ki. 2019'un sonbaharı herhalde.
Yine yaklaşık 5 senelik bir şarkı bu.
Evet. Son şarkı ilk yazdığım ilk bestelerimden biri. Neyse onu anlatırım. Neyse Göbekli Tepe'de ya şöyle bir an oldu. İşte o taşlar var biliyorsun hani o T şeklinde. Üstünde böyle bir takım hayvan kabartmaları falan var. Bir tanesinin üstünde de kertenkele kabartması vardı. Ya zaten orada bulunmak da çok tuhaf bir his. Gerçekten çok etkileyici bir yer. Ve tam ben ona bakarken işte kafamdan düşünceler geçiyor. Yanda insanlar konuşuyor. Bir de çok komik şeyler oluyor tabii. İşte bilmiş bilmiş bir şeyler söylüyor herkes birbirine
falan. Turistik geziler.
Abuk subuk şeyler oluyor, evet. Tam yani bütün bunları düşünürken ayağımın altından da bir tane kertenkele geçti. Böyle bir anlık bir şey yaşadım orada yani. O işte zamanın olmayışını hani biliyoruz zaten ama anlayamasak da böyle bir an sanki onu duyumsadım gibi oldu.
Yani yaklaşık neredeyse 10 bin sene öncesinden,
evet,
bir taşa bakıyorsun.
Evet.
Ve eş zamanlı olarak bir kertenkeleyle karşılaşmak sende zamansızlık algısını mı tetikledi?
Aynen öyle oldu.
Hep zamansızlıktan bahsetmişsin albümün ana teması olarak.
Evet.
Sonrasında nasıl geliştirdin bu temayı? Daha sonra üzerine eminim yazıp çizmişsindir.
Sonra yine o dediğim o A3 kağıdıma zaten ilk başta böyle yazmıştım. Zaman tire sızlık olacak bu albümün teması diye. Zaten her zaman benim ilgimi çeken bir konu. Yani meselelerimden biri diyebilirim zamanı. Bence yaşımı göstermemem veya başkalarının yaşını da algılayamamam bile buna bağlı diye düşünüyorum. Bazen böyle azıcık geç kalma huyum vardır. Bunu burada itiraf etmeseydim iyiydi ama olsun.
Ama gördük zaten.
Evet.
Zaten. Azıcık geç kaldım.
Aynen. Mesela bunu da ona bağlıyorum. Yani tam böyle bir zamanlı böyle bir şeyleri tam oturtamıyorum sanki. Bu benim bir tane, yani bu benim konularımdan biri.
Sonra buradan albümdeki zamansız masallara mı evrildi bu tema?
Öyle oldu.
Anlattığın tüm hikayelerin bu şarkılarda zamansız masallar olduğunu mu düşünüyorsun?
Evet.
Sadece senin hayatın bağlamında mı yoksa daha kolektif bir anlamda insanlık içinde
kesinlikle kolektif
zamansız olabileceğini düşünüyorsun değil mi?
Kesin öyle zaten. Bu benim düşüncem de değil. Bu bilim artık bunu söylüyor ama biz anlayamıyoruz işte böyle öğrenmediğimiz için.
Güneş, albümdeki bütün şarkıların prodüksiyonu neredeyse sana ait. Yani hepsinde parmağın var. Sadece, hı hı, iki tanesinde Mehmet Mutlu, Alaca,
evet,
ve Polen'den tanıdığımız Mehmet'le beraber çalışmışsınız.
Evet.
Bu prodüksiyon meselesine yavaş yavaş biraz girelim istiyorum aslında. Çünkü o süreçleri de takip edebilme şansım oldu seninle beraber. Önceki söyleşilerimizde de konuşmuştuk.
Hı hı.
Seninle ilk tanıştığımızda daha prodüksiyon yapmaya başlamamıştın galiba.
Aslında yapıyordum yine ama akustik olarak parçaları düzenliyordum. O daha başka türlü bir şeydi. Yani oradaki prodüksiyon, şimdi prodüktör kelimesi de birazcık böyle farklı algılanabiliyor ama şimdi bugün benim bu yaptığım müziklerde prodüktörü dediğim zaman yani aranjesini de dahil ederek olmuş oluyor. O zamanlarda daha farklı olarak yine aranjeyi ben yapıyordum ama enstrümancılara da çaldırıp tabii onlardan da elde ettiğim verileri kullanıyordum. Yani yine aslında prodüktörlük de yapıyordum ama ya dediğim gibi bugünkü anlamı daha değişik oluyor sanki.
Müzik anlamında prodüktörlüğün de aslında tek bir tanımı yok galiba.
Evet, işte tek bir tanımı yok.
Projeden projeye değişen bir içeriği var.
Evet.
Yani dinleyenler aslında bir künyede prodüktör ismini gördüklerinde onun ne yaptığını düşünmeliler.
İşte biraz karışık.
Bazen benim de kafam karışıyor.
Evet. Yani o biz müzisyen olarak hani tanıdığımız ve ne yaptığını bildiğimiz zaman, hı-hı, anlıyoruz aslında ama yani esas anlamda herhalde o müziğin, o parçanın diyelim ki veya işte albümün prodüktörüyse en sonunda işte nasıl bir ses dünyasına sahip olacak, nasıl tınlayacak, işte ne bileyim kim çalacak, hani en sonundaki halini önden hayal edip olması için ne yapılması gerekiyorsa onun yapılmasını sağlayan kişi. Ama bu mesela hiç bir enstrüman çalmayan biri de olabilir. Yani farklı farklı işte anlamları var. Oluyor, evet. Yani
çok iyi
biraz karışık bir konu.
Oluyor. Prodüksiyon işine hakim oluyor ve yürütücü yapımcılık
gibi
diye bir boyutu da var işte,
evet,
zaten.
Öyle de kullanılıyor.
Dediğin gibi o müzisyenleri belirlemek,
evet,
organizasyonunu yapmak,
aynen,
projenin
öyle,
yönetimi gibi bir boyutu da var.
Evet.
Senin yaptığın aslında burada hepsine herhalde
aslında,
tekabül ediyor. Hepsini,
evet,
çeviriyor
ya
gibi.
Aranjör artı prodüktör gibi oluyor. Şimdi daha çok bu hani elektronik öğeleri de içeren ögeleri diyeyim ya da müziklerde daha çok işte o prod by falan yazıldığı zaman sanki hani aranje artı prodüksiyon gibi daha çok algılanıyor.
Albümdeki şarkıları dinlemeye devam edelim istiyorum. Belki planladığımızdan daha fazla şarkı da dinleyebiliriz. Albümde babanın bestelediği bir şiir var. Hı hı. Babanın da senin hayatında önemli bir figür olduğunu biliyorum. O yüzden ilk albümünde bir şekilde onun bir işinin yer bulmuş olması senin için önemlidir herhalde.
Evet.
Ne ifade ediyor baban sana?
Yani zaten babam işte.
En başta babam.
En başta babam. Ondan sonra...
Baban da bir müzisyen. Oradan başlayabiliriz zaten. Belki.
Evet. Vallahi bunu böyle kelimelerle ifade etmek çok zor. Ama tabii ki hayatımdaki en önemli karakterlerden işte biri babam, biri annem.
Çocukluğunda senin müziğe başlamaya teşvik eden kişi
i̇kisi
baban
de,
mıydı?
Yani ikisi birden.
Peki sen aslında o zaman onun yaptığı besteleri dinlediğinde neler hissederdin? Bir gün böyle şeyler yapabilecek miyim acaba diyen bir çocuk muydun?
Ya hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Bir de çok küçük yaşta başladım. İşte ilkokuldan sonra konservatuara girdim zaten. Yani sanki zaten başka bir şey olmayı hayal etmemiştim. Yani oraları tam bilmiyorum. Yani hep müzisyen olmaya yönelikti hayatım.
Albümde yer alan
kötü
parça
bir cümle kurdum.
Likyalı Kadınlar, Melih Cevdet Anday şiiri aslında.
Evet.
Ama bir Ömer Özgeç bestesi.
Evet.
Bu şarkıyı yorumlamaya nasıl karar verdin? Ve nasıl bir hikayesi var belki babanın cephesinde, senin cephende?
Babam geçen gün anlattı mesela, ben bunu bilmiyordum. En uzun sürede bestelediği, yani bestelerinden biriymiş. Bayağı yıllarca sürmüş tamamlaması. Bunu bilmiyordum. Ya beni çok duygulandırıyor. Bu şarkıyı dinlerken hep ağlıyordum. Hiç tutamıyordum kendimi. Sonra bir zamanlar babamla da konserlere çıkıyorduk. Ben işte hem back vokal yapıyordum ona hem de viola çalıyordum. O zamanlar da bu şarkıya eşlik ederken mesela zor tutuyordum kendimi. Sonra kendim konserlerde bunu söylemeye başladım. Yine aynı şey oluyordu. Yani çok da kötü bir şey söylerken ağlamak. Çünkü sesini titrememesi lazım yani. Ve ağlarken sesin titriyor. Hiç olmaması gereken bir şey yani. Sonra da zaten yani hep düşünüyordum. Bir albüm yaparsam bunu ben de kendi yorumladığım şekliyle albüme koyayım diye. Ve zaten albümün temasıyla da çok uyuyor.
Ve 8 Mart'ta yayınlandı bu şarkı.
Evet, aslında Lütfen albümden kadınlar. Bir hafta önce yayınlandı. Hani ticari ve ne denir? Şey olarak hiç uygun bir şey değil. Ne denir ona? Stratejik
Tercih.
Olarak uygun olmayan bir şey yani. Ama bu şarkının 8 Mart'ta yayınlanmasını çok istedim. O yüzden öyle yaptım.
Likyalı kadınların hikayesine dair seni etkileyen şey neydi?
Yani aslında bugün yine bir yerde yazdık bunu. Hani o bir şiir, zaten de şarkı çok böyle anlamını anlatmak belki uygun olmuyor ama bende yarattığı his diyeyim. Nasıl anlatsam bunu? Yani işte o şöyle bir şey söylemiştim, onu aynısını söyleyeyim o zaman. Hani Likya halkı işte anaerkil bir halk ve o yüzden de bu güçlü bir kadın şiiri ve dolayısıyla güçlü bir kadın şarkısı diye düşünüyorum. Bu kadar söyleyeyim.
Güçlü kadın figürleri senin için herhalde zaten önemli bir yer tutuyor.
Aslında güçlü kadın değil yani şey, güçlü bir kadın şarkısı ya da şiiri gibi. Yani bir kadınlığa dair diyeyim. Yoksa güçlü kadın güçsüz kadın gibi demek istemedim de.
Az önce söylediğin babanın bu şarkıyı, bu şiiri çok uzun zamanda bestelemesi konusunu orada bölmek istemedim ama şiir bestelemek bana çok zor geliyor.
Evet.
Çünkü o müzikal cümlelerle şiirin cümlelerinin uyması her Hı-hı. zaman çok mümkün olmuyor. Bazen kötü sonuçlar da ortaya çıkabiliyor.
Evet.
Sanki şarkı sözüyle şiirin matematiği biraz farklı gibi. Çok yakın görülse de.
Evet,
sen hiç
çok...
denedin mi şiir bestelemeyi?
Denemiştim bir iki tane. Evet, dediğin gibi. Hatta yani o yüzden de babamın şarkıları daha farklı oluyor. O şiiri besteliyor. Hani bir melodi bulup üstüne o sözleri
oturtmaya
oturtmuyor.
Çalışmak gibi değil.
Evet, tamamen şiirin kendi melodik yapısına göre, ya daha doğrusu ritmine göre melodiler yazıyor. O yüzden de bence onunkiler çok iyi oluyor. Ama normal klasik anlamdaki şarkı formuna oturtmaya çalışınca gerçekten kötü oluyor.
Bazen anlıyorum mesela, şiiri hiç bilmesem de dinlediğimde bu bir şiir diyorum.
Hı hı.
Aslında bir şeyler uymadığı için onu anlayabildiğimi düşünüyorum.
Olabilir, evet.
Geçen gün Evdeki Saat Eren buradaydı radyo şenliğinde.
Hı hı.
Onunla da konuştuk. O da Özdemir Asaf'ın bir şiirini bestelemiş yeni. Spoken word olarak yapmış.
Hı hı.
Yani gerçekten çok zor bir iş onu o şekilde oturtmak. Spoken word olarak bestelemek de çok zor.
Evet.
Direkt bir şarkı formunda bestelemek de çok zor. O yüzden bence dinleyelim şimdiki Yalı Kadınları. Çünkü
tamam.
Şiir bestesinin güzel bir örneği. Bir Melih Cevdet Anday şiiri. Yanlış tonladım. Melih Cevdet Anday şiiri. Ömer Özgeç bestesiyle, Güneş Özgeç yorumuyla. Şimdi Açık Radyo'da. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam Güneş Özgeç'le beraberiz. Kertenkele Kraliçe'nin Zamansız Masalları adlı ilk albümünü dinliyoruz. Albümden iki parça dinledik. Likyalı Kadınlar ve Kertenkele. Kertenkele zaten albüme de ismini veren şarkıydı. Ve ne zamandı? Pandemiden önce 2019 gibi mi? Göbekli Tepe'de yazmıştım bu şarkıyı. Diğer şarkının hikayesinde söyleşinin ilk bölümünde uzun uzun konuşmuştuk. Tekrarlamak istemiyorum. Yeni şarkılara geçelim. Albümden başka şarkıları da konuşalım. Belki daha fazla şarkı dinleyecek vaktimiz olur ve bu ilk albümün heyecanını Güneş'te daha güzel bir şekilde paylaşmış oluruz bu akşam. Prodüksiyon meselesine geri dönmek istiyorum. Çünkü senin müzikal yolculuğunda bir şeyleri değiştirdiğini fark ediyorum. Benim bu programda Güneş'e en zorlandığım şeylerden biri kadın erkek konuklarım arasında dengeyi sağlamak. Çünkü programda aslında bir nevi bir deney yapıyorum ve albümler üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. 2020'lerde kürasyonunun yaklaşık %70'ini, 80'ini yeni çıkan albümler üzerine yapan bir program ne zamana kadar bu ilkeyle devam edebilir gibi bir deney yürütüyorum aslında kendimce. Çünkü albümlerin azalmaya başladığını biliyoruz.
Evet.
Ama son aylarda aslında sonbahardan beri çok fazla yeni albüm yayınlanıyor. Hatta ben artık programda yer vermeye yetişemez oldum. Yaz aylarını bekliyorum. Daha az albüm yayınlanırsa bu aylarda çıkan albümleri o zaman artık tamamlayabilirim belki diye. Ve çok mutluyum aslında bu durumdan. Ama bu bana şunu fark ettirdi yıllar içinde. Konuklarım arasındaki cinsiyet, toplumsal cinsiyet dengesizliğinin neden kaynaklandığını fark etmeye başladım. Bazen bakıyorum çok fazla erkek konuğum olmuş. O noktada şeyi fark ettim. Kadın sanatçılardan çok fazla albüm gelmiyor. Ve bunun nedenleri üzerine düşündüm. Çünkü çok fazla enstrümanist ya da prodüktör yok kadın sanatçıların arasında. Bunu zaten senin önceki programlarımızda da konuşmuştuk.
Evet.
Dünyada da kadın prodüktörlerin %2 gibi bir oranda kaldığını. Geçen gün Sista Sound konuğumdu 8 Mart dolayısıyla onlarla bir program yaptık. Onlarla da aynı şeyi konuştuk. Hatta senin Özge Ürer'in bir şarkısına yaptığın bir remix'i
evet,
çaldık.
Evet, ben bu arada dinledim programı. Çok
evet.
Güzeldi.
Yani senin zaten bu programda ismi sıkça geçiyor.
Teşekkürler.
Yaklaşık 2 sene falan olmuş son konuk olduğundan bu yana. Ama bu programın takipçileri seni tanıyorlar zaten. Bir şekilde üretimlerin burada yer buluyor ya da sohbetlerin arasında mutlaka ismin geçiyor. Hatta daha önce Bidar galiba bahsetmişti. O da prodüksiyonla uğraşmaya başlamış ve seni de bir şekilde bu süreçte kendisine ilham veren figürlerden
yani
birisi olarak
güzel.
İsmini geçirmişti. Oradan şuna geleceğim. Yani kadın sanatçılardan az albüm geliyor, neden diye düşünmeye başladım ve burada bir dengeyi de sağlamak için o zaman albüm olmasa da belki EP olur ya da single'larla ya da başka projelerle yoğun bir şekilde üretim yapan kadınlara bir pozitif ayrımcılık yapmam gerekiyor benim ki bu programda bir denge
evet.
sağlayabileyim diye düşündüm. Ama son aylarda bu konuda bir artış gözlemliyorum. Çok fazla kadın sanatçıdan yeni albümler geldi.
Oley.
Ve artık benim böyle bir denge sağlamak için uğraşmama bile gerek kalmadı. Bol bol kadın sanatçılarla bir araya geliyoruz. Senin yolculuğunda da aslında sen zaten bir multi enstrümanist olduğun için ve konservatuvar geçmişinde olduğu için pek çok enstrümanı çalabiliyorsun. Kendi albümünün kayıtlarında da çoğu enstrümanı kendin çaldın. Ve bu albümle birlikte artık bütün albümün prodüksiyonunu da üstlenebilecek noktaya kadar prodüksiyon bilgin artmış oldu.
Evet.
O başladıktan sonra o süreç içerisinde sürekli geliştirdin. Hem kendin için hem başka sanatçılar için prodüksiyon konusunda bir takım çalışmalar yapma şansın oldu. Sence prodüksiyonla uğraşmanın senin bu albümü yapmandaki etkisi, ilk albümünü çıkarmana etkisi ne oldu?
Yani kesinlikle etkisi oldu. Şimdi ilk başlarda yani şöyle oldu. Ben aynı zamanda işte film müziği falan filan da yapıyorum. Animasyon müziği daha çok. Ama işte ilk kendi şarkılarımı yapmaya başladığımda yani yine böyle elektronik öğeler kullanmak istiyordum ama korkuyordum birazcık nasıl yaparım falan filan diye. O yüzden de akustik yayınladım ilk 3 şarkıyı. Sonra bu işi istediğim gibi yapmak için işte cesaret etmeye karar verdim diyelim ki. Ama şöyle bir şey oluyor yani, ben biliyorum işte kullanmayı, programı falan filan, ne yapacağımı biliyorum, ne yapmak istediğimi biliyorum. Ama öyle olmuyor yani, yaptıkça yaptıkça gelişiyor ve zaten sonsuz alanlar bunlar.
Öğrenmenin tek yolu yapmak değil mi aslında?
Evet, yani yaptıkça kendini de daha çok buluyorsun. Her şey için geçerli bu zaten. Ne yapmak istediğini, hep değişiyor falan filan. Dolayısıyla ilk başladığımda bir parçayı yapmak için ayırdığım zaman çok daha uzundu. Zaman ilerledikçe, yani ben yaptıkça yaptıkça bu kısaldı ve benim için daha farklı bir hale geldi.
Üretimin de hızlanıyor belki bu şekilde.
Evet, üretimim de hızlandı. Yani yapmak istediğim şeyi çok daha hızlı, yapmak istediğim şeye çok daha hızlı ulaştım. Ve ilk başlarda yani albüm mü? Ay yok canım, daha bir şarkıyı bile tamamlamak çok büyük bir şey falan gibi hissediyordum. Ama şimdi buradayım işte.
Özellikle bağımsız sahnede eğer senin birlikte çalıştığın, sözleşmeli olduğun ve seni finanse eden bir plak şirketi de yoksa arkanda,
evet,
ya da bir sponsor
var,
yoksa
tabii.
Sen de kendi prodüksiyonunu yapmıyorsan ve enstrümanları da kendin çalmak gibi bir şansın yoksa, bir sanatçı için albüm yapmak neredeyse imkansız gibi bir şey aslında.
Bu şartlarda da bu arada.
Bu şartlarda da hiç kolay değil, değil
çünkü
mi?
Çünkü yani yine çok fazla gider oluyor gerçekten. Yani şu anda mesela sorsan belki hemencik hatırlayamam ama bir sürü şey oluyor yani. Şu, bu, yani ne bileyim işte, zor.
Nasıl kalemler diye düşünüyorum buradaki giderler. Belki stüdyoya giriliyor mu? Mesela bu bir stüdyo albümü değil herhalde.
Değil, benim
daha çok
evde
ev kayıtları.
Küçük bir yer, alanım var, orada yaptım ama. Yani ne bileyim şu anda yani en basitinden mix mastering zaten. Bir sürü parça hani.
Tüm prodüksiyonu şimdi yapsan bunun için yine ayrı bir bütçe
zaten
ayırman gerekiyor.
Evet, kapak düşünmen lazım. Fotoğraf olması gerekiyor.
İşte görsel sanatçılarla çalışıyorsun.
Tanıtımı için bir şey düşünmek gerekiyor.
PR bütçesi
falan,
belki
filan.
Reklam bütçesi, sosyal medya reklamları için bir bütçe,
evet,
Ayırmak gerekiyor.
Yani ne bileyim şu an
vesaire,
aklıma gelmeyen
vesaire.
Bir sürü şey işte, ne bileyim buluşma, kutlama buluşması yapıyorsun, onun için işte bir şey ayırman gerekiyor falan filan.
Yine de zaten kolay değil hiçbir şekilde.
Zor.
Ama prodüksiyonu
zor
senin üstleniyor olman işi büyük ölçüde herhalde kolaylaştırmıştır senin
yani
için.
Evet, öbür türlü olsa herhalde.
Bütün albüm
şu
için
an
bir prodüktörle çalışman gerekse ya da tüm enstrümanları çalmak için farklı,
evet,
Müzisyenlerle çalışman gerekse iş daha da farklı bir
çok
boyuta
çok
gidiyor.
Büyüdü.
Sahneye taşımak da aslında aynı şekilde zor,
evet,
Sanatçılar için. Yani gruplar için belki çok daha kolay. Herkes o projeye inanıyor oluyor,
evet,
Grubun içindeki. Bazen diyorlar ki belki kaşı almasak da çalabiliriz. En azından gidelim çalalım, sahne deneyimimiz olsun diyor sanatçılar. Ama solo artistlerde bambaşka bir durum var. Çünkü kaşe vermen gerekiyor birlikte,
evet,
Sahneye çıkacağın müzisyenlere. Hatta pop sahnesinde mesela bu işler çok daha farklı ilerliyor. Onlar provalar için bile kaşeler,
evet,
Veriyorlar. İşler giderek zorlaşıyor. O yüzden de aslında solo sanatçıların konser vermekte daha çok zorlandıklarını gözlemliyorum.
Gerçekten öyle.
Sen ne yapacaksın bu durumda? Bundan sonraki konserler nasıl ilerleyecek? Sahnede
Vallahi,
Yüce ile
Yüce'yle
berabersiniz
çalışıyor.
galiba.
Evet.
İki kişi oluyorsunuz.
İki kişi oluyoruz ama bundan sonra en az üç olmak istiyorum. Yani bir de davul olsun istiyorum ama şimdi sonra davul olunca aslında bas da olsa çok iyi olur gibi geliyor.
Ve giderek yine bir bende dönüşüyor.
Yani evet, aslında idealinde tabii ki dört kişi olmak müthiş olur. Ama biz iki kişi de olabiliyoruz. Hatta bazen ben tek de olabiliyorum falan. Yani biraz böyle aslında konserin nasıl bir yerde ne olacağı, yani ne bileyim atıyorum
Çalacağın
işte Almanya'ya
sahneye göre
gideceğiz
belki.
Mesela o zaman iki kişi gidebiliriz. Ama işte ne bileyim daha böyle davullu bir sahne olur. Büyük bir sahnedir. O
Bir
zaman
festival
bir festival
sahnesidir belki.
Sahnesidir. Yani ona göre şekillenebilir aslında.
Sound
Benim
olarak
şarkılarım.
Doldurmak için davul olması iyi oluyor öyle durumlarda.
Evet.
Ama daha küçük sahnelerde, küçük ölçekli mekanlarda çok da idare edebiliyor. Yurt dışına giderken daha mini setuplar, çok
Evet.
daha mobil ve finansal anlamda daha elverişli oluyor. Herkes zaten artık bunlara göre karar veriyor.
Aynen öyle.
Senin de genel olarak planların herhalde duruma göre şekillenecek gibi anlıyorum.
Evet.
Var mı yakın zamanda bir lansman konseri ihtimali?
Yani bir yer var ama daha çok tarih bile belli değil. O yüzden söylemem anlamsız olur.
Gönlümde var
Gönlümde
şu
olan bir
an.
yer var diyeyim, evet.
Tarihler konfirme olunca Güneş Özgeç zaten sosyal medya hesaplarından mutlaka duyuracaktır.
Evet.
bu albümde canlı izlemek için sabırsızlanıyorum. Albümde çok sevdiğim bir şarkı var, Güneş. Vakit kalmaz diye düşünmüştüm ama vaktimiz biraz var gibi.
Tamam.
Onu çalalım istiyorum.
Çalalım.
İstanbul Hatırası. Söylemek istediğin şeyler vardır bence.
Ya işte
dair.
Şöyle oldu. Aysel Gürel'in ölüm yıl dönümüydü. Yine 2019.
Hatırlıyorum o etkinliği.
Evet. Mecra'da diyebilir miyim? Hı-hı. Dedim zaten diye. Eskiden işte pandemiden önce bir sürü küçük konser verebildiğimiz yerden bir tanesi de Mecra'ydı. Orada Aysel Gürel'in doğum günü, aman ölüm yıl dönümü için dört sanatçı işte. Ben, Selin Sümbültepe, Nil İpek, Ceren Gündoğdu. Üçer parça yorumladık. O zaman işte ben de üç parça seçmiştim Aysel Gürel'den. Bir tanesi de buydu. Sonra ben bunu işte...
Diğerleri nelerdi, merak ettim.
Diğerleri Zor Kadın ve şeydi. Vallahi Öptürmem. Vallahi Öptürmem.
Kim
ölürsün.
Söylüyordu onu?
Asya olabilir
90'lardan
mi?
90'lardan olabilir.
Öyle Asya'ydı galiba, evet. Bu üçüydü. Onu swing gibi yapmıştım. İşte Zor Kadın'ı yine kendimce bir şey yapmıştım. Bir de İstanbul Hatırası'nda yine kendimce bir hale sokmuştum.
Bir solo performans mıydı? Senin tek başına
solo
gitarla
oydu.
Çaldın.
Solo'ydu. Hepimizin solo'ydu. Yani gitar, vokaldi. Ben çok heyecanlanmıştım hatta. Yani
senin ilk konserlerinden biri
evet,
herhalde.
Evet. Yani ikinci falan gitarla sahneye çıkışım falan gibi bir şeydi yani.
Senin ilk
İnanılmaz.
Zaten moda sahnesi herkes tek etkinliği evet. olması lazım. İsmini ilk defa orada duymuştum.
Evet, ilk o.
Sonrasında bu Aysel Gürel etkinliğinde
demek
çalıyorsun.
Demek ki gitarla çıktığım ikinci olabilir bu. Yani gitar çalıp şarkı söylediğim.
Ve aradan kaç sene geçti, bu şarkıyla aranızdaki bağ hiç kopmadı herhalde.
Evet, çünkü bunu ya ben böyle kendi şarkım gibi oldu artık. Yani konserlerde çalıyordum.
Yorumun da o şekilde, bana öyle
yorumum
hissettirdi.
Yorumum da yani biraz değişik yaptım. Hatta bu yüzden albüme ilk koymaya karar verdiğimde ya acaba izin verecekler mi diye de endişelendim. Hani biraz fazla değiştirdim belki gibi düşünüp.
Şarkıyı
Neyse ki izin verildi.
1989 tarihli Sezen Aksu Söylüyor albümünden Sezen Aksu'nun yorumuyla biliyoruz.
Evet.
Aslında tabii ki Sezen Aksu gibi bir yorumcunun okuduğu şarkıyı tekrar okumak insanlarda yabancılaşma etkisi yaratabilecek bir durum. Ama
evet.
bende hiç yaratmadı senin yorumun.
Ay, çok sevindim.
Ve ben de senin şarkınmış gibi hissettim.
Harika. Sonra da şöyle bir şey oldu. Tam ben bu şarkıyı işte yapmaya karar verdim. İşte düzenledim falan. Yani yayınlanacak hale geldi. Bir haber çıktı karşıma. İşte Fatih Akın'ın Köprüyü Aşmak filminde son sahnesinde çalıyor.
Bu şarkı mı
bu
vardı?
şarkı.
Hatırlamıyorum.
Ve o 20 sene sonra yeniden 4K olarak işte gösterime girecek diye bir haber gördüm. O da çok tatlı geldi bana, böyle büyülü bir şey gibi geldi. Ve sonra bunu da işte single olarak yayınladım. Yayınladığım gün Aysel Gürel'in ölüm yıl dönümünün ertesi gün.
Hı hı.
Yani biraz tuhaf böyle şey gibi oluyor.
Çok fazla tesadüf olmuş galiba.
Evet.
Ve sahnede ilk söylediğin gün de mi aynı
gündü? Aynı gün,
gündü?
Çünkü zaten ölüm yıl dönümü için yapıldığı hı. için. Yani böyle bilmiyorum, benim tabii zaten bu tip şeylerden çok hoşlanırım.
Bu şarkıya dair en çok neyi seviyorsun? Yine çok
Böyle
zor bir soru
çok
sordum.
Naif bir, yani çok üzünlü bir şarkı bence.
Evet,
ama
öyle.
onu çok naif dile getiriyor.
Senin yorumun da öyle zaten.
Teşekkürler.
Tamamen o hissi yansıtmış. O zaman dinleyelim mi İstanbul Hatırası'nı Güneş
Tamam.
Özgeç'ten, eğer masamızda hazırsa. Bir şey daha söyleyeceğim. Şarkıya girmeden söz Aysel Gürel, müzik Arto Tunç Boyacıyan, İstanbul Hatırası Güneş Özgeç yorumuyla şimdi Açık Radyo'da. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Güneş Özgeç'ten İstanbul Hatırası dinledik. Aslında 89 tarihli Sezen Aksu albümünden bildiğimiz, onun yorumuyla tanıdığımız bir şarkı. Herhalde tekrar ancak bu kadar güzel yorumlanabilirdi
Çok teşekkür
Güneş.
ederim.
Şimdi bu bölümde artık biraz senin yaptığın diğer projelerden bahsedelim istiyorum. Ayda
Tamam.
Bir Güneş'in yeri benim için çok ayrı.
Evet.
Biliyorsun, çünkü birlikte yapmaya
Beraber
başlamıştık
başladık.
İlk 2019 muydu? Muhtemelen.
2019.
Kadıköy'de, Nayahta
Ya pandemi
başladığımız
olmasa
bir
her şey
etkinlik.
müthiş olacaktı yani. Bak her şey 2019 şu an bahsettiğimiz.
Gerçekten öyle.
Sonra arada birdenbire bir...
Bahsedilmeyen seneler var.
Evet.
Yaşanmamış seneler.
Evet.
Ben yaşımı eklemeyi de reddediyorum o seneleri.
Ben de.
Bir üç sene falan silebilirim çünkü yaşamadım diye
Evet.
düşünüyorum. Pandemide kısa bir ara verdin herhalde mecburi, ama arayı saymıyorum. Sanki bu etkinlik bana 5 senedir devam ediyormuş gibi geliyor. Sonra evet. Galiba 2 senedir falan da Kadıköy'de binada devam ediyorsun bu etkinliğe. Evet. Şimdi ilk dönemlerden hatırladığım şöyle bir durumdu. Daha yeni başlıyordu proje. Hı hı. Sen bazen tanıdığın sanatçılarla ortak bir sahne yapmak istiyordun. Doğru mu tanımladım bilmiyorum ama Ayda Bir Güneş etkinliğinde konuk ediyordun onları. Ve hem söyleşi hem de canlı performansların olduğu, konuk olan sanatçının da senin de şarkılarınızın çalındığı, söylendiği ve ortaklaşmalarla beraber yapıldığı bir etkinlik olarak baştan tasarlanmıştı. İlk dönemde bazen işte dediğim gibi tanıdığın sanatçılar oluyordu. Bazen de hiç tanımadığın, uzaktan beğendiğin isimlerle evet. Ortak bir sahnede buluşma hayaliyle aslında yola çıkıp o buluşmaları gerçekleştiriyordun. Bu anlamda sana neler kattığını çok merak ediyorum Ayda Bir Güneş'in.
Ya şey çok güzel oluyor bir kere. Prova süreci çok güzel oluyor. Şimdi bazen tabii insanlar yoğun olunca daha az yapabiliyoruz onu ama yine de öyle.
Ama eğer vakit varsa birkaç buluşma da yapıyordunuz.
Evet, yoksa da bir buluşma kesin yapıyoruz. Ya o prova süreci aslında hani bir gün bile olsa çoğunlukla parçalara bakmaktan çok sohbet ve böyle birbirini tanıma ve işte karşıdakinin şarkısını anlamayla falan geçiyor. Böyle yoğun geçiyor. Şey gibi oluyor bu. Hani çocukken tatile gidince ne bileyim 5 günlük tatile giderdik biz mesela. İşte annem çalışıyordu. Ve orada bir arkadaşım olurdu. Ve böyle en iyi arkadaşım falan olurdu böyle.
Sadece 5 gün geçirmişsin, evet. Orada tanışmışsın. Ama böyle tatil arkadaşlıkları başkadır. Evet.
Böyledir. Onun gibi oluyor bu ayda birin provalarında.
Çok yoğun bir paylaşım
çok
oluyor.
Çok yoğun bir paylaşım oluyor. Genellikle gerçekten çok böyle iki tarafta yani içini çok açıyor. Değişik oluyor yani.
Bu da bir yandan senin iletişim becerinle de alakalı aslında. Bunu başarabilmek. Ederim. Çünkü dediğin gibi hem müzikal dünyasına giriyorsun hem de kişisel dünyasına da, bir insanın dünyasına da giriyorsun.
Evet.
Yani iyi bir sohbet bazen çok doyurucu olabiliyor.
Evet.
Burada bazen öyle anlar yaşıyoruz ki mesela söyleşilerde de aynı şeyi hissediyorum. Yani ağlayanlar oluyor, gözlerimiz doluyor. Ağlatabilir iyi bir sohbet insanı.
Evet.
Ben çok doymuş hissedebiliyorum bazı söyleşilerden sonra.
Bizim de işte provalar çok yani öyle geçiyor genelde ve o provadaki durum aslında dediğim gibi şarkılara az bakılmış da olsa o yansıyor aslında konsere. Yani oradaki paylaşım yansıyor ve bence çok güzel geçiyor konserler yani.
Ve herkesi sadece beklerim. Konuğunla sen oluyorsunuz sahnede.
İki kişi oluyoruz. Yani çok nadir bazen bazı konuklarımın enstrümanist arkadaşları da oluyor. Hani az oldu ama oluyor. Genelde işte hem ben konuğumun şarkılarına eşlik ediyorum. Hem konuğum benim şarkılarıma eşlik ediyor. Yani böyle bir sürü sadece o gün gerçekleşecek düetler ve sohbetler. Ve tabii ki seyircinin katılımı. Çünkü zaten küçük ve böyle samimi bir etkinlik oluyor. Yani gelen ne denir dinleyiciler de konulara katılıyor falan.
Her ay mutlaka bir defa gerçekleşiyor. Evet. Ayda Bir Güneş.
Evet.
Kadıköy'de binada hatırlatalım. Bu ay ki gerçekleşti mi?
Evet, kumla yaptık.
Kumla yaptınız. Gelecek ayın konuğu belli mi şimdiden?
Şimdi daha belli değil. Daha
çalışmalar devam
ediyor.
Çalışmalar
devam ediyor evet.
Zor bir soru olabilir belki çünkü senelerdir yaptığın için hatırlamakta zorlanabilirsin ama son aylarda kimleri ağırladın?
Kum'dan önce Deniz Tekin vardı. Ondan önce bir dakika hangi aydayız? Ha, yılbaşında Selin Sümbültepe ile yaptık. O çok
yılbaşı
eğlenceli
özel programı
oldu. Evet, aşırı komikti.
Geçen sene de Taner Yücel ile yapmıştınız galiba.
Taner'le yapmıştık, o da çok komikti. Pardon, ondan sonra Kutay, bir dakika, Ocak ayında da Kutay'la yaptık.
Evet, Kutay da geçen hafta buradaydı.
Ondan önce Kasım'da... Bir dakika, Kasım'da kiminle yapmış? Kasım'da Kutay'la yapmıştık.
Bu ayda bir güneş yoğunluğu devam ederken ilginç bir şekilde başka bir projeye daha başladın sen. Ne? Aynı formatta mı? İş mekandaki söyleşiler.
Evet evet, aynı formatta.
İki gün önce galiba
ben
böyle vardı.
Ne diye bakıyorum, evet.
Kaçıncısıydı bu etkinliğin?
Orada da yani aslında aynı format ama iş mekanı uyarladık. O da ayda bir oluyor Nişantaşı'nda. Orada da 3.'sü
Son olarak Birkan Nasuhoğlu'yla buluştunuz evet. Galiba 22 Mart'ta diye hatırlıyorum.
Evet, 4.'süydü.
Daha önce Kalben'le yaptığınızı
Kalben geldi,
hatırlıyorum.
Kalben geldi, Nilipek geldi, Simge Pınar geldi.
Bu da aynı şekilde ayda bir periyodik olarak ilerleyecek.
Evet.
İkisi birden zor değil mi? Ben de ayda dört konuk en az ağırlayan bir insan olarak soruyorum şimdi ama.
Bilmem. Ben çok seviyorum ya.
İkisinin
güzel
birden
oluyor.
Provaları aslında bir konser süreci gibi.
Evet.
Duygusal anlamda da yeni bir sanatçının her sefer müzikal dünyasına girmek.
Evet, şimdiye kadar iş mekanındaki buluştuğum sanatçılarla zaten hani daha önceden hem ayda bir yapmıştık hem de zaten hepsi yakın arkadaşım. O yüzden
eminim seni çok geliştiriyordur.
De, yani çok geliştirdiğini düşünüyorum, evet.
Güneş, ben süreye hiç bakmamışım.
Ben
programın
de.
Sonuna gelmişiz.
Aa.
Hiç fark etmedim. Masadan Berke bana muzip bir şekilde kafasını sallıyor. Şu anda gülümsüyor. Yine unutmuşum tabii ki. Ne desem bilmiyorum şu an. Nasıl bir kapanış yapsak? Seninle yıllar
bilmem.
Sonra buluşmak güzeldir. Pandemide yapmıştık bir söyleşi ama 2021
evet.
Sonuymuş. Onu uzaktan Zoom'dan yapmıştık. Bu kadar tatlı olmuyor. Yoklukta evet yapılabilirmiş.
Evet.
Stüdyoya döndükten sonra fark ettim ama bir şeyin yerini doldurmuyormuş. Yani stüdyoda canlı yapmanın. 2019'da tahminimce gelmiştim buraya. 5 sene falan olmuş.
Evet.
Tekrar seni burada görmek çok güzeldi. Hem de yeni albümünle sonunda.
Evet.
Umarım nice albümlerde
çok
buluşuruz.
Çok teşekkürler, inşallah.
Var mı hayallerin? Tekrar
var.
Bir albüme gireyim gibi.
Ya aslında var ama işte bir yandan da mecralar hiç desteklemediği için birazcık da şey oluyor yani. İnsanın kafası karışıyor. Yetkililere sesleniyorum burada.
Mecralar desteklesin.
Evet, yani single buradan. Yani şey istiyorlar çünkü sen ürün koyuyorsun gözüyle bakıldığı için onlar tarafından müzisyene.
Bir sanat eseri değil de bir içerik.
Evet,
artık
bir içerik
müzik.
Olduğu için o da istiyor ki tek tek tek tek gelsin. Yani albümler biraz daha destekleniyor olsa çok harika bir şeymiş. Yani hemen böyle şey oldum. Hemen bir tane daha hani yani hemen derken tabii ki hemen değil ama hemen yeni albümüm için planlar yapmaya başlayayım gibi bir his uyandı. Ama dediğim gibi işte mecralar, buradan size sesleniyoruz.
Geçen hafta boyunca da söyleşilerde şenlikte sürekli konuştuk bu konuyu.
Evet.
Müzisyenlerin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz bu yayın döneminde. Şenliğimiz bitmiş olsa da her pazartesi yine burada sanatçılarla buluşmaya devam edeceğiz. Güneş, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Bu akşam Güneş Özgeç'le beraberdik. İlk albümünü konuştuk ve albümden parçalar dinledik. Kertenkele Kraliçe'nin Zamansız Masalları. Lütfen Güneş'in albümünü dinleyin baştan sona. Biz bugün ancak bir seçki dinleyebildik. Şimdi şöyle bir haberim var. Ben radyoya doyamadım. Buradan da gitmek istemiyorum. O yüzden bu akşam buradayım. Ve saat 10'da Ahtapot'un Bahçesi programında Cem Sorguç'a konuk olacağım. Onunla biraz yerli sahne konuşacağız. Güzel de bir seçki hazırladım. Çalabildiğimiz kadar da çalarız. Şimdi galiba Hilmi Tezgör'de canlı yayında olacak Vertigo'da. Duyamıyorum seni belki. Ve Osman Fehmi Öztürk de Hilmi Tezgör birlikte canlı yayında olacaklarmış. Bu galiba uzun zamandır gerçekleşmemişti. Bizim için pazartesi akşamı kuşağı için özel bir akşam yaşanıyor. Sanki şenlik hiç bitmemiş gibi. Şimdi ben artık yayını Vertigo'ya devredeyim. Bir saat sonra Ahtapot'un Bahçesi'nde tekrar buluşalım sizlerle. Ve kapanış şarkımız da yine Güneş'in albümünden Ne Olur Beni Bırakma olacak. Şimdilik albümdeki favorim ama favoriler zamanla hep değişir. Diyorum ve hoşça kalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.
Güle güle.